Ayrım 2. Mesnevi-i Şerif 6. cilt. Mevlana Celaleddin Rumi. Sayfa 662. İhtiyar ve ihtiyar sebepleri fitnesinden Yüce Cenab-ı Hakk'a münacat ve iltica. Gökler ve yerler bile ihtiyar ve ihtiyar sebeplerinden korkarken, insanın yaratılışı ihtiyara ve ihtiyar sebeplerine haris olmuştur. Şöyle ki insan hastalansa kendinde ihtiyarı noksan görüp ihtiyara sebep olan sıhhati talep eder. Ta ki ihtiyarı çoğalsın ve bir mevki talep eder ki ihtiyarı artsın. Geçmişteki ümmetlerde Hak kahrının inmesi, neuzubillahi teala, ihtiyar ve ihtiyar sebeplerinin çokluğu olmuştur ki kimse asla Firavun'u aç ve yoksul görmemiştir. Bu med ve cezir ta ezelde senden erişti. Yoksa ey yüce Rabbim bu deniz sakindi. O tereddüdü bana sen vermiştin. Yine sen kereminle beni tereddütsüz kıl. Sen beni müptela eylersen, ah ey medet edici ya Rabbim! Verdiğin dertler erkekleri kadınlar gibi etmektedir. İptiladan sen beni kurtar ya Rab! 10 mezhepli etme beni, tek mezhepli et. Zayıf, yaralı ve inleyen bir deve olmuşum. İhtiyar ben de palan gibi olmuş. Sırtımdaki bu mahfe bazen bu yana ağrımada, bazen diğer tarafa ağıp beni o yana çekip sürüklemede. Müsavi olmayan benden bu yükü uzaklaştır da iyilerin bahçesi zahir olsun. İhsan eyle de ashab-ı kehf gibi uyanıp olmayarak uykuda yaşamaya mazhar olayım. 220. Sağıma ve soluma yatarak uyuyayım ama ben top gibi ihtiyarsız yuvarlanabileyim. Ey din ihsan sahibi Rabbim, sağa da dönüşüm, sola da dönüşüm senin döndürmenle olsun. Yüzbinlerce yıl yağmurda havadaki zerreler gibi ihtiyarsızdım. O zamanı ve o hali ben unutmuş isem de uykuda göçüp gitmem o zamandan bir hatıradır. Uyurken bu vücuttan kurtulurum. Konağım can yaylası olur. Ey Rabbim, uyku tadımdan o geçen günlerin sütünü içsem, bütün alem kendi ihtiyar ve varlığından sarhoşluktan yana kaçmaktadır. Böylece kendilerine şarap içmek utancını reva görüp belki ayıklıktan kurtulurlar diye. Bu vücudun bir tuzak olduğunu herkes bilir. İhtiyarın yolu cehennemdir. Bu yüzden kendinle olmaktan, kendinden geçmeye kaçtılar. Sarhoşluğa veya başka bir işe daldılar. 230. Kahr ile adeta nefsi yok ederler. Çünkü aklı başında olmayan için hüküm yoktur. İnsan ve cinnin zaman hapsinden kurtulması için bir cevaz yolu yoktur. Göklerden tarafa doğru yolu bulabilmek için Hidayet Sultanı'nın ihsanından başka bir kuvvet yoktur. Beka Sultanı'ndan, takva sahibi ruhların koruyucusundan başka bir hidayet yolu mevcut değildir. Hiç kimse yok olmadıkça Hakk'ın huzuruna yol bulamaz. Bil ki bu yokluk göklere miraçtır. Yokluk, aşıkların mezhebi ve dini olmuştur. Eyaz, aba ve çarığa niyaz edip onları aşk yolunun mihrabı eylemişti. Gerçi o padişahın dostu sevgilisiydi. İçi ve dışı latif ve güzeldi. Fakat o da kibirsiz, riyasız ve kinsizdi. Yüzü sultanın güzelliğine bir aynaydı. Kendi varlığından uzaklaştığı için işinin sonu da mahmud olmuştu. 240. Nefsinin kibrinden korktuğu için Eyaz'ın temkini pek kuvvetlenmişti. O tamamen halis bir hale gelmiş, kibir ve nefsin boynunu vurmuştu. Ya o hileleri ibret için veya korkusuzca bir hikmet için yapıyordu. Veya yokluğa varlık bir bağ olduğundan ona çarığını görmek hoş geliyordu. Böylece yokluk mahzenini ve o zevk-ü sefa rüzgarıyla gönlünü açmak istiyordu. O konağın malı, mülkü ve atlası hemen gidiveren canın zinciridir. Altın zinciri aldananın canı o aldanışla kuyu içinde kalmıştır. Sureta cennet ama manada cehennem. Görünüşü, süsü güzel, lakin zehir dolu bir yılan. Gerçi cehennem mümine bir zarar vermez ama ondan geçmemek daha iyidir. Cehennem mümine bir azap vermez. Fakat her halükarda cennet daha güzeldir. 250. Ey noksan akıllılar, öyle gül yanaklılardan sakının. Onlarla sohbet demi cehennemin nişanıdır. Bir Hintli kölenin hikayesi. Köle, efendisinin kızına gizlice gönül vermişti. Kızı bir kişizadeyle evlendirildikten sonra haberdar olunca o kadar hastalandı ki hekimler illetini teşhiste aciz kaldılar. Hintli kölede ise ne sabra mecal ne de halini söylemeye bir cesaret vardı. Bir efendinin terbiye edip yetiştirdiği Hintli bir kölesi vardı. Onu ilim ve edeple yetiştirmiş, gönlünde hüner mumunu yakmıştı. O kerem sahibi, köleyi ta çocukluğundan beri naz içinde yetiştirip büyütmüştü. O efendinin güzellik burcunun kutlu yıldızı olan bir kızı vardı. Kız, buluğ çağına yaklaşınca talipleri kıymetli ağırlıklar teklif etmeye başladılar. Her taraftan soylu kişiler kızı babasından istiyordu. Babası da, mal için sebat yoktur, gündüz gelse gece dağılır gider. Yüz güzelliğine de itibar etme, bir diken yarısı onu soldurur. Her kişizade de hem iyi huylu değildir. O malı mülkü yüzünden mağrur olabilir. 260. Nice kişizadeler vardır ki şer ehlidir. Onların kötü işlerinden dolayı babaları utanç duyar. Her hüner sahibi de iyi değildir. Gafil olma, iblisten ibret al, diyordu. Onun ilmi vardı ama din aşkı yoktu. Bu yüzden Adem de çamurdan yaratılan suretten başka bir şey görmedi. Gerçi ilmi ne kadar iyi bilsen de gaybı gören gözlerin yine kapalıdır. O, sarıktan, sakaldan başka bir şey görmez. Karşısındakinin hususiyetlerini onu tarif edenden sorar. Sense tarif ediciden müstani bir arifsin. Parlayan bir nursun. Sen, seni görürsün. Kâr ancak din, takva ve salahlıdır. İki alemde kurtuluş bunlarladır. Kızın babası da salih bir kişiyi damat olarak seçti ki o, halkın iftihar ettiği birisiydi. Kadınlar, onun malı mülkü yok, üstelik kişizade yakışıklı ve müstakil de değil, deyince babası, onun gibiler zühde dine tabidirler. O da yeryüzünde altınsız bir hazinedir, dedi. 270. Kızın evlendirileceği etrafa yayıldı. Çeşitli kumaşlar ve hediyeler verildi. Bu arada evdeki köle de hastalanıp zayıflamaya, güçten kuvvetten düşmeye başladı. İnce ağrı gibi geçmez bir hastalığa yakalanmış, hekim onun illetini teşhis edememişti. Akıl, o gönül hastasıdır. Gönülse ten ilacından müteessir olmaz, diyordu. Köle ise kendi halini, hastalığının neden olduğunu diyemiyordu. Bir gece kocası karısına dedi ki, gizlice onun halini bir sor. Bunca yıldır sen ona bir ana gibisin. Derdi neyse elbet sana söyler. Kadın bu sözleri duyunca ertesi günü kölenin yanına gitti. Başını taramaya, şefkatle konuşmaya başladı. Müşfik anneler gibi onu yumuşatıp konuşturdu. 280. Köle, kızını bir yabancıya verme, senden bu umulmazdı. Efendinin kızı ele gitsin, ben hasta olayım, ciğerim yansın, yazık değil mi? Deyince, kadın kızgınlığından köleyi damdan aşağı ata yazdı. Hintli bir kahpenin oğlu olan o, kim oluyor ki efendisinin kızına tamahlanıyor diye içinden geçirdiyse de, sabır evla diyerek gazabını yendi. Kocasına, şu acayip işi işit, o kötü işli meğer hainmiş, bizse onu güvenilir sanıyorduk, dedi. Efendinin kızın anasını köleyi tahkir etmekten önleyip ona sabırla davranmasını emretmesi ve ben o köleyi bir zorlama olmadan bu tamahtan geçiririm, ne şiş yanar ne de kebap çiğ kalır, demesi. Efendi dedi ki, ona sabır etmesini söyle, kızı ötekine vermekten vazgeçip sana vereceğiz, de. Sonra ben onu bu sevdadan kurtarır, seyret bak, bu işten onu nasıl vazgeçiririm. De ki, gönlünü hoş tut, zira gerçekten de kız senin dengin. Biz senin ona talip olduğunu bilmiyorduk. Madem ki bildik, ona en layık koca sensin. 290. Pek münasip, zira ateş de bizim mangalda. Hem Leyla da bizim, Mecnun da. Hele bir boş hayal ve düşünce ona tesir ede dursun. Tatlı düşünce insanı semirtir. Hayvan kısmını ot, insanları ise izzet ve şeref semizleştirir. İnsana feyiz kulak yolundan erişir, hayvansa boğazından yiyip içmesinden semirir. Kadın, bunları söylemek benim için ağırdır. Bu eğreti sözler ağzıma sığmaz. Onun için ben niçin geveleyip durayım? Var o hain iblis gebersin gitsin, deyince, efendi dedi ki, hayır, işin münasibi böyledir. Bu lütufla hastalığı bir geçsin. O hasta beden hele bir iyileşsin, ondan bu sevdayı gidermeyi sen bana bırak. Kadın hasta köleye gerekeni söyleyince onu sevinçten canı tenine sığmaz oldu. Hemen semirmeye başladı. Yüzüne kan geldi, gül gibi açıldı, hakka şükürler etti. 300. Zaman zaman da hanımına, sakın bu sözler hakkımda bir hile ve oyun olmasın, derdi. Efendi ise Ferec'i evlendiriyorum diye toplantılar ve davetler tertipliyordu. Gelenler de mahsustan ona, ey Ferec, evliliğin mübarek olsun, diyorlardı. Bu sözler onu tamamen sevindirmiş, bütün hastalık ve şüphelerden kurtarmıştı. Sonra gerdek gecesi bir hile yaptılar. Yeni yetme genç bir oğlana kadın gibi kına yaktılar. Gelin gibi yüzünü gözünü süslediler, tavuk suretindeydi ama horozdu. Gelinler gibi peçeleyip giydirdiler, genç irisi oğlanı kadınlar gibi süslediler. Halvet zamanı mumu söndürdüler. Hintli köleyle amansız iri yarı oğlan yalnız kaldı. Hindu feryatlar figanlar ediyordu ama def çalanların gürültüsünden kimse bir şey duymuyordu. Def dövülmesi, kadın ve erkeklerin el çırpmaları, atılan naralar onun feryadını örtüyordu. 310. Sabaha kadar o köleceğiz köpeğin önündeki un torbasına dönmüştü. Gündüz bohça ve tas getirip fereç, damatlar gibi hamama gitti. Hamama vardı ama cansız bir haldeydi. Külhancıların peştemali gibi makadı parça parçaydı. Köle, hamamdan gerdek odasına geri dönünce kız, gelin gibi içeride oturup onu karşıladı. Ama kızın anası da köle, kızı gündüz denemeye kalkmasın diye bekçilik etmekteydi. Köle bir müddet kıza kinle bakıp sonra korunmak ister gibi iki elini siper ederek, ''Böyle senin gibi kötü bir gelinle kimse visale ermesin. Zira yüzün gündüzün kadınlar gibi terü taze, geceleyin ise çirkin aletin eşek aleti gibi.'' dedi. Bu cihanın bütün nimetleri de işte böyledir. Uzaktan hoştur ama yanındayken imtihandır. Uzaktan bakınca su olarak görürsün, yaklaşınca o serabın ta kendisi olur. 320. Dünyada kendisini yeni bir gelin gibi gösteren, cilveler eden, kokmuş bir koca karıdır. Sen onun rengine ve kokusuna aldanma. Zehirli şerbetini içmekten sakın. Sabırlı ol. Sabır, sıkıntıdan kurtuluşun, zaferin anahtarıdır. Fereç gibi sıkıntıya duçar olma. Tane meydanda ama onun tuzağı gizlidir. Önce sana nimet verişi hoş gelir fakat sonu acıdır. Bu aldanış yalnız o Hintli köleye mahsus olmayıp belki her bir insanın bu şekilde aldanışa iptilasını beyandır ki her kimse her merhalede aldanış tuzağına düşerse böyle mihnete duçar olur. Ancak Allah'ın koruduğu müstesnadır. Ona ulaştın mı? Aman sakın, bil ki sonra nedamet içinde feryat edersin. Adı beydir, vezirdir, padişahtır ama onların gönlünde ölüm, dert, ahu vah gizlidir. Kul köle ol da yeryüzünde at gibi yürü, cenaze gibi halka yük olma. Aldananlar, küfür içinde olanlar, halkın cenazeyi yüklendiği gibi kendilerini de taşımasını isterler. Rüyada her kimi tabut içinde gidiyor görürsen, bir mevki ile onun makamı yücelir. Zira tabut, içindekiyle halkın boynuna yüktür. Bu büyükler de onun gibi halka yük yüklerler. 330. Halka yük olma, yükünü kendin yüklen, ululup talep etme, derviş ol. Halkın boynunu binek edinmekten, ona yük olmaktan sakın da ayakların nikris olmasın. Bineğin gerçi bu sıfatla tanınmış, sense bir şehre benzersin ama aslında harap bir köysün. Şimdi sana şehir görünürken köyden vazgeç de yükünü virane de çözme. Şimdi sana yüzlerce bağlar, bahçeler varken köyü bırak da aman aciz ve viranperest olmayasın. Hazreti Peygamber Cenab-ı Hak'tan cenneti istiyorsan başkasına minnet etme. Başkasından istemezsen ben sana kefilim. Didar ve cennetle safa bulursun buyurmuştur. Bu kefaletle kemal bulan ashabtan biri bir gün atına binmiş giderken kırbacı elinden düştü. Başkasından istemeksizin kendisi inip aldı. Cenab-ı Hak kötü bir şey vermez. Hem herkesin dilediğini bilir ve o istemeksizin ihsan eder. 340. Hakkın emriyle olmasını istersen o caizdir. Öyle istek peygamberlerin yoludur. Yar emredince kötü değildir. Küfür o tercih ederse iman sayılır. Onun emriyle olan her kötülük bütün iyiliklerden daha ileridir. Sadef, aşağılık olsa da ondan iğrenme. Onun içinde binlerce değerli inci vardır. Bu sözün sonu yok. Kısa kes de padişaha yönel, doğan kuşu gibi ol. Madene halis altın gibi geri dön de destanın kınanmasın. Gönül içine bir surete yol verseler, sonra nedametle onun sonu ah etmek olur. Elin kesilmesi hırsıza acılık verir ama, neticede bu onun hırsızlığın zevkine lanet ettirir. O dertli eli söğüp sayarken gördün, o bedduanın kesik elden olduğunu bil. Bütün düzenbazlar, katil ve ayyaşlar hep böyledir. Zarar vakti yaşamaya lanet ederler. 350. Pervane gibi ateşe gitmekten tevbe ederler ama yine unutuş ona o işi tekrarlattırır. Pervane gibi ateşi uzaktan nur görüp kendini ona bırakır. Fakat ateşe değince kanadı yanıp kaçar. Yine çocuklar gibi düşmüş ve tevbekâr olmuştur. Tekrar bir kere daha tamahlanır, kendini mumun ateşine atar. Yine yanar ve geri kaçarsa da gönlündeki hırs onu unutkan ve sarhoş etmiştir. Artık yanmaktan öfkelenip usandığı zaman ise Hintli köle gibi muma sövüp lanet eder. Ey geceleri aydınlatan, ay gibi yanağı parlayan güzel, lakin sohbetin hem yalancı hem can yakıcı, der. Ama yine hatırından tevbesi ve feryadı çıkar, Allah yalancıların hilelerini zayıflatıp gevşetendir. Onlar her ne zaman harp için bir ateş tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü ayet-i kerimesinin tevilinin umumi oluşu. Harp ateşini onlar yaksalar, Cenab-ı Hak onların ateşini söndürür. İnsan, ey gönül orada durma diye azmeder ama unutur, zira azim sahibi değildir. 360. Çünkü o, sadakat tohumunu ekmemiştir. Bu yüzden ona unutkanlık perde olur. Gönül çakmağıyla ateşi yakmak ister ama Cenab-ı Hak onun kıvılcımlarını söndürür. Bunu anlatan bir kıssa. Birisi bir gece ayak sesleri duydu. Ateş yakmak için çakmağını aldı. Hırsız da gelip onun önüne oturdu. Kıvılcımlar çıktıkça kavun yanmasına engel oluyordu. Kav ateşlendikçe söndürmek için gizlice onun üzerine parmaklarını koyuyordu. O kimse ise ateşi kendiliğinden sönüyor zannediyor, onu hırsızın söndürdüğünü görmeyip, bu kav ıslak olmalı ki rutubetten yanmıyor, diyordu. Gece o kadar zifiri karanlıktı ki o, önündeki ateş söndüreni görmüyordu. Onun da gönlünde böyle bir ateş söndüren vardır ama kafir gözü körlüğünden görmez. Bilen, uyanık gönül, bu dönenin bir döndüren olduğunu asla bilmez. 370. Nasıl olur da geceyle gündüz kendiliğinden sahipsiz olarak gidip geliyor demezsin. Aklın idrak edeceği hususlarda düşünür durursun. Bir bak, böyle akılsız olmaktan sakın. Ev, onu bir bina edenle meydana gelir. Söyle, hiç kalfasız ev yapılabilir mi? Yazıyı bir yazanın olması mı, olmaması mı daha makuldür? Kulak cimi, göz aynı, ağız mimi bir yazan olmaksızın nasıl meydana gelir bir düşün. Mumum ışıması, onun yanmasıyla mı, veya yakılmasıyla mı olur? Güzel bir sanat, çolak ve kör birinin elinden mi, yoksa gözleri gören sağlam birinin elinden mi daha iyi çıkar? Madem ki seni kahredeceğini, mihnet topuzuyla başını parçalayacağını bildin, öyleyse Nemrut gibi sen de onu gidermek için savaş. Ondan yana havaya oklar at. Ölmek üzere olanın kurtulması için havaya oklar atan Moğol askerleri gibi sen de göğe ok atsana. 380. Veya kadirsen ondan kaç. Onun elindesin, kurtulman kabil mi hiç? Yokluktayken bile onun elindeydin. Şimdi canını ve tenini kurtarman nasıl mümkün olur? Ondan kaçmak demek arzuya meyildir. Hakkın adaleti önünde takvanın kanını dökmektir. Bu cihan tuzak, taneler de arzulardır. Tuzaklardan sakın, hakka yüz tut. Yolun böyle olunca ferahlık bulursun. Zıddına hareket edince ise çok fesatlar görürsün. Onun için Hazreti Peygamber, gerçi müftilerde sağlam söz çoksa da sen kalbine danış, buyurmuştur. Arzuyu bırak ki sana Cenab-ı Hak rahmet etsin. Zaten böyle gerek, bunu çok tecrübe ettin. Madem kaçmaya kudretin yok, ona hizmet et. Hapisten kurtulup gülistanda safa sür. Sen her an kendini kontrol eder, gözaltında bulundurursan, hakkı da, adaleti de, keremi de görürsün. Ama gözünü bağlayarak kapasan, güneşi görmen nasıl mümkün olur? Padişahın yolda beylere ve Eyaz'ı ısrarla tasvip etmeyenlere Eyaz'ın derecesini, faziletinin sebebini ve zatının istidadı ile yakınlığının meziyetini göstermesi üzerine onların hiçbir şekilde Eyaz'a itirazlarının kalmaması. 390. Beyler hasetle iyice coşunca padişahlarını bile kınamaya başlayıp, bu senin Eyaz'ın da 30 kişinin aklı ve hüneri bile yokken nasıl olur da onun tahsisatı beylerden fazla olur, dediler. Padişah o 30 beyle avlanmak için dağ ve sahralara yöneldi. Uzaktan bir kervan görüp beylerden birine, hemen oraya git, o kervana bu tarafa nereden gelmekte olduğunu sor bakalım, dedi. Bey gitti, sordu, geldi ve reyden geliyormuş, dedi. Padişah, ne tarafa gidiyorlar deyince bey kala kaldı. Bu sefer bir diğerine, ey hünerler sahibi, kervanın ne tarafa gittiğini git sen sor, dedi. O da gidip geldi ve Yemen tarafına gidiyorlarmış, dedi. Padişah, yükleri neymiş sordun mu, deyince o da şaşırıp kaldı. Başka bir beye, onların mallarını da git sen sor, dedi. O bey de gitti geldi, çeşitli mallar var fakat daha çok rey kasesi bulunuyor, deyince 400, padişah, reyden ne zaman çıkmışlar, dedi. Bunun üzerine o gafil emir de şaşırıp kaldı. Böyle böyle 30 veya daha fazla bey, hepsi de noksan ve düşüncesizlikleriyle zebun oldular. Bunun üzerine padişah o beylere dedi ki, bir gün ben Eyaz'ı imtihan etmiş, kervanın nereden geldiğini sor demiştim. Gidip o bütün hepsini sorup gelmişti. Bir tavsiyem, bir işaretim olmadan kervanın bütün ahvalini öğrenip tereddütsüzce bir bir söylemişti. Bu 30 beyin ayrı ayrı 30 kere de söylediğini o, bir anda hepsini tamamen beyan etmişti. Bu delile karşı cebrice şüpheyle Ümera'nın müdafası ve onlara padişahın verdiği cevap. O beyler, bu hüner hakkın bir inayetidir. Bu iş çalışmakla olmaz. Ayın yüzünün güzelliği, gülün rengi ve kokusu Allah vergisidir deyince padişah dedi ki, belki insanın kendi için asıl olan şey zararsa kusurundan, kârsa gayretindendir. Yoksa Adem aleyhisselam, ey Rabbimiz muhakkak ki biz nefsimize zulmettik diye nasıl dua ederdi? 410. Belki bu bahtımdandır, kaderin ihtiyatı ne faydası var derdi. Beni sen azdırdın, bu kanamayla bana hükmeden sensin diyen iblis gibi. Kaza haktır ama kulun çalışması da haktır. Asi kör şeytan gibi olma. İki iş arasında tereddüte düşeriz. İhtiyar olmasaydı bu tereddüt nasıl olurdu? İki eli ve ayağı bağlı kimse bu işi veya o işi yapsam der mi? Denize mi dalsam veya göklere mi uçsam diye hiç bu tereddütü olur mu? Musul'a mı gitsem veya sihir için ta Babil'e mi gitsem tereddütüne düşer mi? Öyleyse tereddüt için iktidar gerekir. Yoksa o mütereddidle alay ederler. Sen kaderi yok yere sebep gösterme. Kendi suçunu başkalarına yükleme. Zeyd kan döksün, Amr'a kısas olsun, Amr şarap içsin, Ahmet dövülsün. Olur mu? 420. Kendi suçunu kendi etrafında gör. Hareketi gölgeden zannetme sendendir. Hakkın adaleti haşa yanılmaz. Günahkârı o basir bilir. Bal yiyince sen başkasını humma tutar mı? Gündüzki çalışmanın ücreti akşam başkasına verilir mi? Sen neye çalıştın da ona erişemedin? Veya ne ektin de onu biçmedin? Senin canından ve teninden doğan işin bil ki çocuğun gibi eteğinden tutar. Gayb aleminde fiil için bir suret düzerler. Hırsızın da fiiline karşılık dar ağacı olduğu gibi. Dar ağacı hırsıza benzemez ama o gaybı bilen Cenab-ı Hakk'ın bir tasviridir. Sanki dar ağacı adalet için böyle bir suret yap diye şahnenin gönlüne hakkın bir ilhamıdır. Ta ki adaletle takdir bilinsin. Bu adaleti, bu cezai münasip değil sanma. Zira hakim bile uygun cezayı seçerek hükmeder. Artık hükmedenlerin en iyisi olan hakkın hükmü nasıl yerinde olmaz? 430. Arpa ekilince yine arpadan başka bir şey bitmez. Borç alan sensin. Kimden rehin istiyorsun? Kendi suçunu başkasına yükleme. Aklını ve kulağını iyiliğinde, kötülüğünde karşılığına tut. Suçu önce kendin işledin. Öyleyse hakkın vereceği karşılığa, cezaya ve adalete razı ol. Her zahmetin sebebi bir kötü fiildir. Kötülük senin fiilindendir, bahtından değil. Bahta o bakış gözü şaşılaştırır. Köpeği samanlıkta yatırıp tembelleştirir. Aham kişi, sen kendi nefsini itham et. İlahi adaletin verdiği cezayı itham etme. Kula layık olan ercesine tevbe etmektir. Zerre miktarı iyiliğinde, kötülüğünde karşılığı vardır. Sen nefsin füsununa aldanma. Hak güneşi bir zerreyi bile gösterir. Ey söz sahibi, bu cismani zerreler şu cismani güneş önünde görülürlerse, zerre gibi düşünceler ve hatıralar da hakikatler güneşinin önünde aşikar olurlar. Kuşların ot zannetmesi için kendisini otlarla örtüp gizleyerek gül ve lale demetini de başına bir külah gibi koyan avcının hikayesi. Akıllı bir kuş, ben bu şekilde bir ot görmedim diyerek onun insan olduğunu hissetmişti ama anlayışı tam olmadığından yine de avcının hilesine aldandı. İlk zanlı kati olmayıp hileyle ikinci zanlı kati oldu ki bu hırs ve tamah yüzündendi. Bilhassa hırs ve tamah yoksulluk artınca olur. Hadis-i şerifte, az kaldı fakirlik küfür ola yazdı buyurulmuştur. 440. Kuşun biri av için tuzak bulunan bir çayırlığa doğru uçtu. Yere birkaç tane serpilmiş, avcı da pusuya yatmış. Zavallı avını yanıltıp tuzağa düşürmek için kendisini ot ve yapraklar arasında gizlemişti. Bir kuşcağız onu tanımayarak geldi. Bir müddet etrafında dolanıp yanına kondu. Sen kimsin ki böyle yeşillere bürünmüş bu ovada vahşi hayvanlar arasında bulunuyorsun? Deyince avcı dedi ki, ben dünyadan kesilmiş otlarla yapraklarla kanaat edip geçinen bir zahidim. Zühdü, takvayı ben kendime yol olarak seçtim. Zira ölümümü önümde görmedeyim. Komşularımın ölümü bana bir vaiz oldu. Kazancı da dükkanı da ihtiyarsız bıraktım. Madem sonunda yapayalnız kalacağım, ne diye kadın erkek herkesle ülfet edeyim? Madem sonunda mezara konacağım, bir olan hakka yaklaşmaya çalışmam en iyisi. 450. Madem sonunda çenemi bağlayacaklar, uzleti tercih etmem. Çenemi az oynatsam daha iyi. Ey altın işlemeli elbiseler ve kemerler giyip kuşanmaya alışan kişi, sonunda giyeceğin dikişsiz elbiseyi hatırla. Biz topraktık, döneceğimiz yer yine odur. Vefasızlara gönül bağlamak doğru değildir. Bizim akrabamız eskiden beri dört tabiattır ama biz eğreti akrabalara tamah ettik. Bu unsurlarla insanın bedeni yıllardır arkadaşlık edip konuşmadı. Ruha nefisler ve akıllar aslidi ama ruh da kendi asıllarından ayrılmış. Bu tertemiz, safa dolu akıllardan ve nefislerden cana, ey vefasız, 5 günlük dost ile arkadaş olup eski yarandan yüz çevirdin diye mektup gelmedi. Çocuklar oyundan hoşlanırlar, oynarlar ama onları geceleyin evlerine çeke çeke götürürler. Küçük çocuk oynayacağı sıra soyunur. Hırsız da onun ayakkabısını, elbisesini çalıp gider. 460. Çocuk o kadar şevkle oyuna dalar ki külahı ve gömleği aklından çıkmıştır. Akşam olup oyun bitince o dertlinin eve dönmeye yüzü yoktur. Muhakkak ki dünya bir oyundan ibarettir hadisini duymadın mı? Sen de bu oyuna dalıp elbiseni yele verdin, şimdi korkmadasın. Akşam olmadan elbiseni ara, gündüzünü dedikoduyla geçirme. Halkı elbise hırsızı görünce ben de sahrada halveti tercih ettim. Ömrümün yarısı sevgili dileğiyle geçti, yarısı da düşmanların derdiyle yok olup gitti. Cübbeyi bu aldı, külahı o kaptı gitti. Çocuklar gibi biz de bu oyuna dalıp kaldık. Ecel akşamı gittikçe yaklaşmada, bu oyun ne vakte kadar? Gel artık, onu terk et, yeter. Tevbe atına binip hırsıza yetiş, ondan elbiselerini geri al. Tevbe atı acayip bir attır, bir yanda o, yerden göklere sıçrayıverir. 470. Ama atını da hırsızdan sakın, zira elbiselerini de o çalmıştı. Hem atını da çalmaya kalkmasın, onu her an iki misli dikkatle gözet. Hırsızların koçunu çaldıktan sonra buna kanaat eylemeyerek hileyle elbisesini dahi çaldıkları şahsın hikayesi. Birisinin bir koçu vardı. Onu peşinden çekip götürürken hırsızlar ipi kesip koçu çaldılar. Koçunun çalındığını anlayınca o nereye gitti diye her yana aramaya başladı. Hırsızı bir kuyu başında eyvahlar olsun diye feryat ederken gördü. "Aa üstad, bu feryat nedir?" deyince hırsız dedi ki, "Kuyuya bir kese altınım düştü. Eğer çıkarabilirsen 1/5'ini sana gönül hoşluğuyla bağışlarım. Hemen 100 altının 1/5'ini alırsın." Koç sahibi, "Bu para 10 koçun bahasıdır. Bir kapı kapanırsa 10 kapı açılır. Gerçi bir koç gittiyse Cenab-ı Hak karşılığında deve bağışladı." diyerek elbiselerini çıkarıp kuyunun dibine indi. Hırsız da hemen elbiselerini alıp kaçtı. 480. Rey sahibi yola yönelmek ister. Zira fikirsiz, tedbirsiz tamah taun olur. Tamah, hırsızı, fitne, siretlidir. Hayal gibi her an bir surete girer. Hak'tan başka kimse hilesini bilmez. Öyleyse Hakk'a iltica kıl da ondan kurtul. İkinci ayrımın sonu sayfa 670.